Bu programımızda eski antlaşmadan yaptığımız yorum devam etmektedir. Vaiz kitabı 9. bölümdeyiz. Bu bölümde sevapçı olarak tanımladığımız ahlak kuralcısını harekete geçmiş olarak görmekteyiz. Eğer dürüstçe borçlarını öder, iyi bir hayat sürersen Tanrı seni yanına kabul eder diyen birisidir bu. Yol ortasından giden, suya sabuna dokunmak istemeyen kişi, gece hayatına düşkün, vaktinin büyük bir bölümünü neon ışıklarının bollukla parladığı yerlerde harcayan ama seçkin ayrıcalıklı ve ağırbaşlı insanların oturduğu semtte oturan birisi. İyilik çabalarıyla cennete varacağını sananlardan biri. Kendimi sevaplarımla kurtaracağım iyi birisiyim aynı zamanda diyenlerden biri. Bu zor bir hayat felsefesi ve çok az sevinç var içerisinde. Akşam eğlencesi en mutlu anı ama o karamsar ve sıkıntılı an tez elden gelecektir. Birkaç kez vurguladığım gibi değerli dinleyicilerimiz, Vaiz kitabı Süleyman peygamberin yaşamında yaptığı deneylerin bir kaydıdır. Güneş altında canına doyum getireceğini sandığı her şeyi denedi. Her şeye bu ışık altında bakılmalı ve değerlendirilmelidir. Süleyman peygamber bilgi toplamak çabasına düştü. Kitaplar yapmanın sonu olmadığı sonucuna vardı. Keyfe daldı, ortaya ne çıktı? Yaşamdan nefret etti. Zenginliğe gönül verdi. Hangi sonuca ulaştı? Gümüş toplayan gümüşe doymaz. Dinselliği inceledi, kendisini buna verdi ve dinin kendisini ona vereni çıldırmış biri ya da çıkarcı, garip veya çarpık kafayı yemiş ya da avare yapacağı sonucuna vardı. Nam ve iyi nam sahibi olmayı denedi, ahlaklı olmayı istedi, buna özendi. Tüm söyleyebildiği, tümün boş ve yeli kavramaya çalışmak olduğuydu. Vaiz kitabından alıntılar sosyalizmi desteklemekte kullanıldı. Sistematik yönetimciliğe ve devletçiliğe tek bir yanıt var. İsa Mesih değerli dostum tek yanıttır. Tüm diğer yollar boşluğa ve hayal kırıklığına sürükler. Onda yani İsa Mesih'te yaşam bolluğu var. Şimdi Vaiz kitabı 9. bölümü okuyayım. Böylece bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım. Doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Tanrı'nın elindedir. Onları sevginin mi, nefretin mi beklediğini kimse bilmez. Herkesin başına aynı şey geliyor. Doğrunun, iyinin, kötünün, temizin, kirlinin, kurban sunanla sunmayanın başına gelen şey aynı. İyi insana ne oluyorsa günahlıya da oluyor. Ant içene ne oluyorsa ant içmekten korkana da aynısı oluyor. Güneşin altında yapılan işlerin tümünün kötü yanı şu ki herkesin başına aynı şey geliyor. Üstelik insanların içi kötülük doludur. Yaşadıkları sürece içlerinde delilik vardır. Ardından ölüp gidiyorlar. Yaşayanlar arasındaki herkes için umut vardır. Evet, sağ köpek ölü aslandan iyidir. Çünkü yaşayanlar öleceğini biliyor ama ölüler hiçbir şey bilmiyor. Onlar için artık ödül yoktur. Anıları bile unutulmuştur. Sevgileri, nefretleri, kıskançlıkları çoktan bitmiştir. Güneşin altında yapılanlardan bir daha payları olmayacaktır. Git, sevinçle ekmeğini ye, neşeyle şarabını iç. Çünkü yaptıkların baştan beri Tanrı'nın hoşuna gitti. Giysilerin hep ak olsun, başından zeytinyağı eksilmesin. Güneşin altında Tanrı'nın sana verdiği boş ömrün bütün günlerini, bütün anlamsız günlerini sevdiğin karınla güzel güzel yaşayarak geçir. Çünkü hayattan ve güneşin altında harcadığın emekten payına düşecek olan budur. Çalışmak için eline ne geçerse var gücünle çalış. Çünkü gitmekte olduğun ölüler diyarında iş, tasarı, bilgi ve bilgelik yoktur. Güneşin altında bir şey daha gördüm. Yarışı hızla koşanlar, savaşı yiğitler, ekmeği bilgeler, serveti akıllılar, beğeniyi bilgiler kazanmaz. Ama zaman ve şans hepsinin önüne çıkar. Dahası insan kendi vaktini bilmez. Balığın acımasız ağa, kuşun kapana düştüğü gibi insanlar da üzerlerine ansızın çöken kötü zamana yakalanırlar. Güneşin altında bilgelik olarak şunu da gördüm. Beni çok etkiledi. Çok az insanın yaşadığı küçük bir kent vardı. Güçlü bir kral saldırıp onu kuşattı. Karşısına büyük rampalar kurdu. Kentte yoksul ama bilge bir adam vardı. Bilgeliğiyle kenti kurtardı. Ne var ki kimse bu yoksul adamı anmadı. Bunun üzerine bilgelik güçten iyidir dedim. Ne yazık ki yoksul insanın bilgeliği küçümseniyor. Söyledikleri dikkate alınmıyor. Bilgenin sessizce söylediği sözler akılsızlar arasındaki önderin bağırışından iyidir. Bilgelik silahtan iyidir ama bir deli çıkar her şeyi berbat eder. Vaiz 9. bölüm böyle diyor. Şimdi bu ayetleri teker teker okuyayım ve yorumunu yapayım. 1. ayet. Böylece diyor Süleyman peygamber, bütün bunları düşünüp taşındım ve şu sonuca vardım. Doğrular, bilgeler ve yaptıkları her şey Tanrı'nın elindedir. Onları sevginin mi, nefretin mi beklediğini kimse bilmez. Gelecek konusunda kaygısı tasası yok. Sonsuzluk dünyasını aklına bile getirmiyor çünkü bu konuda bilgisi sıfır. 2. ayet. Herkesin başına aynı şey geliyor. Doğrunun, iyinin, kötünün, temizin, kirlinin, kurban sunanla sunmayanın başına gelen şey aynı. İyi insana ne oluyorsa günahlıya da oluyor. Ant içene ne oluyorsa ant içmekten korkana da aynısı oluyor. Ona hangi yöne gittiğinin önemi yok gibi görünüyor. Öyle ya, nasıl olsa hepsi aynı yolun yolcusu. Anımsayın, bu Tanrı'nın yanıtı değil dostum. Bu çevresindekilerin yaşamını izleyen güneş altındaki adamın yoludur. 3. ayet, güneşin altında yapılan işlerin tümünün kötü yanı şu ki herkesin başına aynı şey geliyor. Üstelik insanların içi kötülük doludur. Yaşadıkları sürece içlerinde delilik vardır. Ardından ölüp gidiyorlar. İnsan niçin çalışmalı? Yaşam büyük bir piyango ve sen kaderinin ve şanssızlığının kurbanısın. Şanslı kişi bundan payına düşeni çıkartıyor. Seninle niye paylaşsın? Günümüzün felsefesi yeni şeyler söylememek. Karl Marx yeni bir şey söylemedi. Süleyman ondan sadece bir sokak ilerideydi. Yaşayanlar arasındaki herkes için umut vardır. Evet, sağ köpek ölü aslandan iyidir. Vaiz 9, ayet 4. Eğer bu temeli kural alarak yürürsen, ölene kadar ye iç ve evlen. Sonra ahmak da olsan, akıllı da olsan, nasılsa bir fark yok aralarında. Hayatta olmak, ölü olmaktan iyi. Ahmak da olsan, sağ olmak iyidir. Sağ köpek ölü aslandan iyidir diyor. Çünkü diyor 5. ayette, yaşayanlar öleceğini biliyor ama ölüler hiçbir şey bilmiyor. Onlar için artık ödül yoktur. Anıları bile unutulmuştur. Bu ve ayet 10, ruh uyuması fikrinin ortaya çıktığı yerdir. Tüm bu gözlemler güneş altındaki adama ait. Bu ölümün son ve ölümün ardında hiçbir şey olmadığı görüşüdür. Bu yüzden sağ köpek ölü aslandan iyidir. Tanrı bize ölümün ardından olacakları bildirdi dostum. Beden mezara konulacak, mezarda uyuyan bedendir. Kutsal kitap Tanrı çocuğunun ölümünün ardından ruhunun nereye gittiğini çok açıkça bildiriyor. Bu nedenle diyor 2. Korintoslar 5, 6 ve 8. ayetlerde her an güven duyuyoruz ve bedende barındığımız sürece Rab'den ırak olduğumuzu biliyoruz. Çünkü gözün gördüğüyle değil, imanla yaşıyoruz. Güven duymaktayız. Bedenden uzakta bulunmayı, Rabbin yanında bulunmayı yeğlemekteyiz. Evet, böyle diyor Pavlus. Ruh gerçek kişi Rab'le birlikte olmaya gidiyor. Bedenden ayrı, Rab'le birlikte. Senin ve benim, İçinde barındığımız bedenlerimiz, değerli dinleyicilerimiz, sadece dünyasal birer çadırdır. Ve bir gün bu çadırdan ayrılacağız. Görüyorsunuz, ruhun uyuması Mesih inanlısının kanışı değil. Sevgileri, nefretleri, kıskançlıkları çoktan bitmiştir. Güneşin altında yapılanlardan bir daha payları olmayacaktır. Vaiz 9, ayet 6. Size bu bölümün oldukça sıkıntılı, hüzünlü olduğunu söylemiştim. Yaşam anlamsız, amaçsız, boş gibi gözüküyor. Eğer ölüm her şeyin sonuysa, değerli dinleyicilerimiz, insan sadece hayvan gibi yaşıyor demektir. Evrim teorisini savunan insanın bir zamanlar hayvan olduğunu söylüyor ve güneş altındaki bu adam şimdi bir hayvan olduğunu belirtiyor. Her ikisinin de sonu aynı yere varıyor. İnsan hayvan gibi ölüyor. Yaratıcı bir elin eseri olduğumuzu ve sonunda da bu yaratıcıya döndüğümüzü bilmek bambaşka bir ayrıcalıktır. Evet, yaratıcı bir elin eseriyiz. Bunu bilmek ve aynı zamanda bir gün yaratıcıya döndüğümüzü bilmek bir ayrıcalıktır. 7. ayette, git sevinçle ekmeğini ye, neşeyle şarabını iç, çünkü yaptıkların baştan beri Tanrı'nın hoşuna gitti. Sevapçı, ölümün tüm sevinçlerinin, mutluluklarının son durağı olduğunu düşünür. Ye, iç, evlen, keyfine bak zihniyeti. Bu dünyanın en can sıkıcı tek düze yaşamıdır böyle bir yaşam. Giysilerin hep ak olsun, başından zeytinyağı eksilmesin. 8. ayet. Giyiniyor, kuşanıyor ve önlerindeki yerini koruyor. Güneşin altında Tanrı'nın sana verdiği boş ömrün bütün günlerini, bütün anlamsız günlerini sevdiğin karınla güzel güzel yaşayarak geçir. Çünkü hayattan ve güneşin altında harcadığın emekten payına düşecek olan budur. 9. ayet. Burada evliliğin tadını çıkarın diye öğütlüyor. Ortalıkta Mesih'e ait olmayan pek çok insan var, birlikte evliliğin tadını çıkaran. Onlardan birçoklarını tanıdım. Ama çok sorunları var ve gidişleri kötü. Ama tutumları, gel en iyisini yapalım der. Şimdi uyuyan ruh teorisinin kurulduğu bir diğer ayete geliyoruz. 10. ayet. Çalışmak için eline ne geçerse var gücünde çalış. Çünkü gitmekte olduğun mezarda iş, tasarı, bilgi ve bilgelik yoktur. Mezarda yatan birinin çekiç tutamayacağı bir gerçektir. Mezarda beyin çalışma ve ortaya fikirler dökme yeteneğini yitirmiştir. Süleyman peygamber yalnızca bedene ilişkin konuşuyor. Çalışmak için eline ne geçerse var gücünle çalış. El hakkında konuşuyor, ruh ya da cana ilişkin değil. Mezara konulacak olan eldir. Eğer Tanrı çocuğuysan, değerli dostum, Rabbin huzuruna gideceksin. Eğer Tanrı çocuğu değilsen, yeniden dirilip büyük beyaz taht önünde yargın kesilene dek ölüler ülkesine gideceksin. Bu yaşam asla sona ermeyecektir. Bu kitap ruhun uykusunu öğretmez. Şimdi sosyal adaletsizliklere ve azınlıkların durumuna değiniyor. Vaiz 9, 11. ayet. Güneşin altında bir şey daha gördüm. Yarışı hızlı koşanlar, savaşı yiğitler, ekmeği bilgeler, serveti akıllılar, beğeniyi bilgililer kazanmaz ama zaman ve şans hepsinin önüne çıkar. Güneş altındaki adamın gözlemleri onu yaşamın zaman veya şans meselesi olmasına inanmaya itiyor. Eğer siyah olarak dünyaya gelseydin sorunların olacaktı. Eğer beyaz olarak dünyaya gelmişsen sorunların var ve olacak. Eğer sarı olarak dünyaya gelseydin sorunların olacaktı. Hepsi değişik ve bunlar karşısında elinden gelen bir şey yok. Budur burada öğretilen. Dahası diyor 12. ayette, insan kendi vaktini bilmez. Balığın acımasız ağa, kuşun kapana düştüğü gibi insanlar da üzerlerine ansızın çöken kötü zamana yakalanırlar. zaman ve değişiklikler yaşamın düzenleyicileridir ve sen aha yakalanmış çaresiz bir balıksın. Bu korkunç bir bakış açısı değil mi? Kaderciliğin berbat bir çeşididir. Bu size daha önce anlattığım uçaktaki adama benziyor. Hafta sonunda eve dönüyor ve şiddetli bir fırtınanın içerisinde düşen uçakta sırıtarak, eğer uçak düşerse düşer, eğer sıram gelmişse giderim, elimden bir şey gelmez diyen adama benziyor. Ya da ülkemizde sık sık olduğu gibi adam içkili araba sürüyor. Canım bu yasaktır. Hem kendi yaşamını hem de başka insanların yaşamını tehlikeye sokuyorsun diyor. Canım kaderimde varsa bu olacaktır. İşte buna benziyor. Balık gibi ağa yakalanmış kişi. Sevapçının başka bir açıklaması yoktur. O bu kaderci düşünceye mahkum edilmiştir. Süleyman küçük bir benzeti veriyor. Çok az insanın yaşadığı küçük bir kent vardı. Güçlü bir kral saldırıp onu kuşattı. Karşısına büyük rampalar yaptı. Eğer sen bir Marksizm savunucuysan, radyonun yanına biraz daha sokul ve bu benzetiye iyice kulak ver değerli dostum. Haksızlığa uğrayanlara destek olmayı arzuluyor musun? Sana bir şey diyeyim, ortaya bir diktatör çıkacak. Savunmasız ve tüm vaktini gerçekte günahlı insanın çözmeyi başaramayacağı sosyal sorunlarını çözmekle geçiren halka karşı büyük bir kral çıkacak. Bu sorunları insanlık muhtemelen 6000 yıldır taşımakta. Belki de daha fazla. Ve hala yaşam çözülmemiş sorunlarla dolu. Tanrı daha ne kadar zaman tanıyacak insanına dersin bu sorunların üstesinden gelmesi için. Sosyalizm kuralları yerleştiğinde büyük kral ortaya çıkacak ve kenti ele geçirecek. Kentte yoksul ama bilge bir adam vardı. Bilgeliğiyle kenti kurtardı, ne var ki kimse bu yoksul adamı anmadı. Gelip de kurtuluş sağlayan bu adam kimdi? Onun adı Bilge idi. Ve biliyor musunuz, Bilge Mesih İsa'nın bir diğer adıdır. O bu dünyaya yoksullukla geldi. İsa şöyle dedi, tilkilerin inleri var, gökyüzünde uçan kuşların da yuvaları. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yoktur. İsa Mesih yoksul bir adamdı değerli dinleyicilerimiz. Bunun üzerine bilgelik güçten iyidir dedim. Ne yazık ki yoksul insanın bilgeliği küçümseniyor. Söyledikleri dikkate alınmıyor. Bilgenin sessizce söylediği sözler akılsızlar arasındaki önderin bağırışından iyidir. İleride Rab İsa Mesih'in sesi yürürlükte olacak. O geldiğinde onun sesi baş meleğin sesi gibi ve bir boru sesi gibi çınlayacak. Dünyada bir sürü ses kendisini işittirmekte bugün. Ama gelecek zamanda onun sesi yönetecek dünyayı. Bilgelik silahtan iyidir ama bir deli çıkar her şeyi berbat eder diyor Vaiz 9:18'de. Bu bölümde söylediklerimin tümünün bir sonucu bu. Bilgelik silahtan iyidir. Ve Mesih ise değerli dostum atom enerjisinden de iyidir. Bilgelik silahtan iyidir. Yıllar önce gemiyle bir okyanus yolculuğu yapmıştım. Limana ulaştığımız o sabahı asla unutmayacağım. O koca gemiyi iskeleye yanaştırabilmek kolay iş değildi. Pilot o pervasız okyanusu aşmıştı. Nasıl becerdi bunu? Yıllar önce bir Grek geometricisinin bulduğu prensiplerden yararlanmıştı sadece. Yaptığı buydu. Bilgelik silahtan iyidir. Ama bir deli çıkar her şeyi berbat eder. Bu arada her bireye olan büyük etki göze çarpıyor. Eğer yapılan kötü yolda ise etkisi o denli daha büyük. Tanrı bunu bize açıklıkla gösteriyor. Adem günah işledi ve onun günahı tüm insan soyuna bir kene gibi yapıştı. Ahan günah işledi ve onun yüzünden koca bir ulus bozguna uğradı. Yengi kazanabilmeleri için önce Ahan'ın günahıyla uğraşmalıydılar. Rehoboam'ın günahı İsrail krallığını dağıttı. Hananya ve Safira'nın günahı ilk kiliseye bozukluk tohumu soktu. Ve o gün bugün kilise başlangıçtaki gücünü taşımıyor. Senin ve benim etkimiz var dostum, iyi ya da kötü yolda. Kim olursan ol, etkisi olan bir yer taşıyorsun. İçimizden hiç kimse kendisi için yaşamaz, kendisi için ölmez diyor Pavlos Romalılar 14:7'de. Herkes bir vaizdir ve hiç kimse vaiz olmaktan kaçamaz. Kilisenin bir sokak altında annesiyle aynı evde oturan ve alkolik olan bir adama aynı bildiride bulundum. Annesinin oğlu yüzünden boynu büküktü. Bana oğluyla Mesih İsa'ya ilişkin konuşmamı rica etti. Bir gün kutsal kitap çalışması sırasında yanıma aldım onu. İçmişti ama tam sarhoş olmamıştı henüz. Yüreği yaralı annesi hakkında konuştum ve ona yaşamının nedenle anlamsız ve hiçlik içerisinde olduğunu anlattım. Hiç tepki göstermedi değerli dinleyicilerimiz. Ve dinledi. Sonra ona sordum. Bir vaiz olduğunu biliyor musun? Bunun üzerine ayağa kalktı ve yumruğunu savurdu. Bana vurmak istiyordu. Bana vaiz diyemezsin dedi. Ona her adı yakıştırmama ses çıkarmıyordu. Ama vaiz adına tepki gösteriyordu. Değerli dostum, her birimiz birer vaiziz. Etrafında olan kişilere yaşadığın yaşamı vaaz etmektesin. Kişisel olarak inanıyorum ki sevapçı, Tanrı'dan ayrı yaşadığı moral dünyasında kendisini şişiren adam gerçekte büyük bir kayıp içerisindedir. Gerçekte yolun ortasında duruyor ve Tanrı'nın yolunu kesiyor çünkü onun mesajı benim gibi yaşa. Tanrısız yaşıyorum, sadece iyilik işliyorum. Bundan daha korkutucu, berbat bir şey olamaz. Bir vaizsin, nasıl bir vaiz olursan ol. Belki çok küçük bir çevrem var ama birilerine etki yapmaktasın. Bu bana mısır sepetine bir şişe viski saklayan babayı anımsatıyor. Her sabah kalktığında o sepete gitmek ve viskisinden içmek adetini edinmişti. Yine bir karlı sabah ambarlığın yolunu tuttu alışkısı üzere. Ama ardından bir ses duydu bu kez. Arkasına döndüğünde onu izlemiş olan küçük oğlunu gördü. Babasının kardaki ayak izlerine basa basa gelmişti. ''Burada ne arıyorsun oğlum?'' diye sordu. Oğul, ''Ayak izlerini izliyorum baba'' diye yanıt verdi. Oğlunu eve gönderdi ve viski şişesini kafaya dikti. Oğlunun onun izinden gitmesini istemediğini fark etti. ''Evinizde birileri senin ayak izlerini izliyor değerli dostum. Onu nereye götürüyorsun?'' Çok geniş bir insan kitlesine etkide bulunuyor olabilirsin. İş dünyasında etkinliğin olabilir. Komşularına ya da içinde yaşadığın çevrene etkide bulunuyor olabilirsin. Pazar okulunda etkin olabilir. Birileri seni izliyor ve Tanrı'yla olan ilişkinin sağlığını gözlüyor. Senin için kiliseye gitmek, köşedeki büfeden ekmek arası döner almaktan farklı bir anlam taşımıyor mu? Yaşamın sana kazanılması gereken bir cennet ve kaçılması gereken bir cehennem olduğunu bildirmiyor mu? Çevrene etkin var dostum. Petros'un kutsal ruhun inanlılara verildiği gün o büyük kalabalığa verdiği vaazı anımsayın. Andrea sadece bir kenarda oturup bu benim kardeşim. Onu Mesih'e ben yönelttim diyebilirdi. Bu onun etkisi olurdu. Sen bugün değerli dostum insanlara cenneti ya da cehennemi işaret ediyorsun. Eğer cehenneme gitmek istiyorsan bu senin bileceğin iş. Ama o küçüğü de beraberinde götürmeye hiç hakkın yok. Aile üyelerini ve çevrendekileri oraya sürüklemeye hakkın yok. Sen gitmek istersen bile başkalarını beraber sürüklemek korkunç şey. Etki. Ama bir deli çıkar, her şeyi berbat eder. Düşün bu konuya ilişkin değerli dostum.